Ayrım 14.
Başkan, yağlı tohum küspelerinin kullanılışı diye devam ediyordu. Sonra birbiri ardından sıraladı. Flaman gübresi, keten üretimi, kanal açma, uzun vadeli icarlar, hizmetkarların emeği. Rodolf artık konuşmuyordu. Birbirlerine bakıyorlardı. Kurumuş dudakları dayanılmaz bir arzu ile titriyordu ve parmakları kendilerinkinden tatlı bir gevşemeyle birbirlerine kenetlendi. Saseto, Laguerre'den Catherine Nicaise Elizabeth Leroux'a, aynı çiftlikte 54 yıl müddetle hizmet gördüğü için 25 frank kıymetinde bir gümüş madalya. Vilayet meclisi üyesi, "Nerede Catherine Leroux?" deyip duruyordu. Kadın bir türlü meydana çıkmıyordu. Fısıltı halinde sesler geliyordu. "Gitsene, sola, korkma." "Ay ne budala kadın." Tuvaş seslendi. "Nerede kaldı bu kadın?" "İşte geliyor, yaklaşsa ya." O zaman pek fakirane elbisesi içinde büsbütün büzülmüş gibi görünen ufak tefek bir ihtiyar kadıncağızın ürkek ürkek kerevete yaklaştığı görüldü. Ayaklarında tahtadan kocaman galoşlar, belinde de büyük bir mavi önlük vardı. Kenarı işlemesiz başlığının çerçevelediği sıska yüzü, buruşukluklarla suyun çekilmiş bir elmadan daha fazla kırış kırış olmuştu. Kırmızı gömleğinin yenlerinden mafsalları boğumlu iki uzun el çıkıyordu. Ambarların tozu, çamaşır yıkamaların sodası, yapağının kiri o ellerini öylesine sıvamış, katılaştırmış, çizik çizik etmişti ki, temiz suda bol bol yıkanmış olmalarına rağmen yine de kirli görünüyor ve hizmet göre göre sanki çekilmiş binbir meşakkatın mütevazi deliliymiş gibi hep yarı açık duruyordu. Yüzünün ifadesinde bir nevi manastır sertliği vardı. Bu solgun bakışı kederli veya içli hiçbir şey yumuşatamıyordu. Hayvanlarla düşe kalka, onların dilsizliği ve vurdum duymazlığı kendisine de geçmişti. Hayatında ilk defa böyle bir kalabalığın ortasına bulunuyordu. Bayraklar, trampetler, siyah elbiseli beyler ve şehir meclisi üyesinin göğsündeki nişanla içinden ürkmüş, ilerlemek mi yoksa kaçmak mı lazım geldiğini, halkın kendisini neden oraya ittiğini, jüri üyelerinin kendisini için gülümsediklerini kestiremeyerek olduğu yerde dimdik duruyordu. Bu yarım asırlık kölelik, neşeyle açılıp saçılan o burjuvaların karşısında işte böyle kala kalmıştı. Başkanın elinden kazananların listesini almış olan şehir meclisi üyesi, "Yaklaşın pek sayın Catherine Nicaise Elizabeth Leroux," dedi. Kah elindeki kağıda, kah ihtiyar kadıncağıza bakarak babacan bir tavırla, "Yaklaşın, yaklaşın," diye tekrarladı. Tuvaş koltuğundan sıçrayarak, "Sağır mısınız kuzum?" dedi ve kulağına bağırmaya başladı. "54 senelik hizmet, bir gümüş madalya, 25 frank, bunlar hep sizin." Kadın madalyayı eline alınca iyice baktı. O zaman yüzünde saadetle dolup taşan bir tebessüm belirdi ve giderken şöyle homurdandığı duyuldu. "Namıma ayin yapsın diye bizim köyün papazına vereceğim bunu." Eczacı notere eğilerek, "Ne kaba sofuluk bu," dedi. Toplantı sona ermişti, kalabalık dağıldı. Artık nutuklar okunmuş bitmişti. Herkes yine eski mevkiine dönüyor, her şey eskisi gibi olup bitiyordu. Efendiler uşakları azarlıyor, onlar da boynuzlarında yeşil çelenklerle ahırlarına dönen, müsabakanın gamsız galiplerini dövüyorlardı. Bununla beraber milli muhafızlar süngülerine geçirmiş oldukları çöreklerle belediye binasının birinci katına çıkmışlardı. Taburun trampetçisi şişe ile dolu bir sepet getirmişti. Madame Bovary, Rudolf'in koluna girdi. O da kendisini evine kadar götürdü. Kapıda birbirlerinden ayrıldılar. Rudolf ziyafet saatini bekleyerek çayırda tek başına gezindi. Şölen uzun sürdü. Gürültülü ve düzensiz geçti. O kadar izdiham vardı ki herkes dirseğini güçlükle kımıldatıyordu. Sıra yerine geçen daracık tahtalar az kalsın davetlilerin ağırlığı altında kırılacaktı. Bol bol yiyip içtiler. Herkes ziyafet için verdiği paranın acısını çıkarmaya bakıyordu. Bütün alınlardan damla damla ter akıyor, sofranın üstünde, tavana asılmış gaz lambaları arasında, bir sonbahar sabahı nehirden yükselen bugu gibi, beyazımtırak bir duman dalgalanıyordu. Rodolf, sırtını çadırın bezine dayamış, öylesine Emma'yı düşünmeye dalmıştı ki, hiçbir şey işitmiyordu. Arkasında çimen üstünde uşaklar, kirli tabakları istif ediyorlar, yanındakiler boyuna konuşuyor, fakat o cevap bile vermiyordu. Kadehine şarap koyuyorlardı. Uğultunun artmasına rağmen düşüncesine tam bir sessizlik çökmüştü. Emma'nın söylediklerini dudaklarının biçimini hayalden geçiriyordu. Yüzü sihirli bir aynadaymış gibi asker serpuşlarının madeni tokalarında parıldıyor, elbisesinin kıvrımları duvarlar boyunca iniyor ve yaşanacak aşk günleri istikbalin panoramasında sonsuzluğa kadar uzayıp gidiyordu. Onu geceliğin donanma fişekleri atılırken tekrar gördü fakat kocası, Madame Humais ve eczacı ile beraberdi. Eczacı havaya karışıp giden fişekleri tehlikeli buluyor, endişe ediyordu. İkide bir de yanındakilerden ayrılıp Binet'i tavsiyelerde bulunmaya gidiyordu. Monsieur Tuvaş'ın adresine gönderilmiş olan donanma fişekleri aşırı bir ihtiyatkarlıkla mahzene yerleştirilmişti. Bu sebeple rutubet alan barut pek ateş almıyordu. Nitekim havada kuyruğunu ısıran bir ejder şekli çizmesi gereken en belli başlı fişek de tamamıyla güme gitti. Vakit vakit zavallı bir Roma şamdanı havaya yükseliyor, o zaman halk ağzı bir karış açık bir uğultudur koparıyordu. Bu uğultuya karanlıktan öte berileri çimdiklenen kadınların çığlığı da karışıyordu. Emma sessiz, yavaşça kocasının omzuna yaslanmıştı. Sonra başını kaldırıp kapkaranlık gökyüzünde fişeklerin ışıklı yolunu takip etmeye başladı. Rodolf yanmakta olan kağıt fenerlerin ışığında kadını seyrediyordu. Fenerler de birer ikişer söndü, yıldızlar yandı. Yere birkaç damla yağmur düştü. Emma eşarbını şapkasız başına bağladı. Tam o sırada vilayet meclisi üyesinin kira arabası handan çıktı. Adam akıllı sarhoş olan arabacı birdenbire uyuklamaya başladı. Uzaktan arabanın körüğü üstünden iki fenerin arasında bütün vücudunun sarsıntılara uyarak bir sağa bir sola yıkıldığı görülüyordu. Eczacı, doğrusunu söylemek lazımsa dedi, sarhoşlukla adam akıllı mücadele etmeli. Bence her hafta belediyenin kapısına bir liste asmalı ve o hafta içinde kendilerini alkolle zehirlemiş ne kadar kimse varsa hepsinin adlarını teker teker o listeye yazmalı. Zaten istatistik bakımından da böylece doğru yıllık rakamlar elde edilmiş olur ve icabında ama özür dilerim. Yeniden yüzbaşıya doğru koştu. Yüzbaşı evine dönüyordu, tornasına kavuşacaktı. Humais, acaba iyi olmaz mı dedi. Adamlarınızdan birini gönderseniz veyahut bizzat kendiniz gitseniz. Tahsildar, beni rahat bırakın dedi, madem ki hiçbir şey yok. Eczacı dostlarının yanına dönünce, müsterih olun dedi. Monsieur Binet bana bütün tedbirlerin alınmış olduğuna dair teminat verdi. Yerlere bir tek kıvılcım bile düşmeyecek. Tulumbalar dolu. Haydi artık gidelim de yatalım. Madame Humais gerine gerine esniyerek, doğrusu benim de uykum var dedi. Ne olursa olsun, şu bayram günü de pek güzel geçti işte. Rodolf tatlı bir bakışla ve alçak bir sesle, hem de ne kadar güzel dedi. Birbirlerini selamladılar, sonra aksi istikamette yollarına devam ettiler. İki gün sonra Rouen Feneri gazetesinde o şenlik hakkında uzun bir makale çıktı. Bunu Humais hemen ertesi gün hararetle kaleme almıştı. Bu örgü örgü yeşillikler, bu çiçekler, bu girlantlar neye? Hararetini sürülmüş topraklarımıza saçan tropikal bir güneşin selleri altında, gazaba gelmiş bir denizin dalgaları gibi bu kalabalık böyle nereye koşuyor? Arkasından köylülerin hayat şartlarından bahsediyordu. Şüphesiz hükümet elinden geleni yapıyordu ama bu kafi değildi. Cesaret diye bağırıyordu hükümete. Daha binlerce islahata lüzum var. Onları da yapalım. Sonra vilayet meclisi üyesinin kasabaya girişini anlatırken, ne milisin cengaver tavrını, ne kasabanın en şen kadınlarını, ne de orada bulunan ve bazıları ölümsüz saflarımızın kanıtları olup da trompetlerin erkek sesini duyar duymaz, hala yüreklerinizin çarptığını hisseden yaşlı aile babaları dediği dazlak kafalı ihtiyarlar unutuluyordu. Jüri üyelerini sayıp dökerken, kendi adında baş tarafında zikrediyor, hatta eczacı Monsieur Humais'in Tarım Derneği'ni elma şarabı hakkında bir muhtara göndermiş olduğunda bir notla hatırlatıyordu. Ödüllerin dağılışına gelince kazananların sevincini metiyeye kaçan bir üslupla tasvir ediyordu. Baba oğlunu, kardeş kardeşi, koca karısını öpüyordu. İçlerinden birçoğu kazandığı mütevazi madalyayı gururla herkese gösteriyordu. Hiç şüphe yok, evine ve sevgili karısının yanına dönünce de o madalyayı gözyaşları içinde kulübesinin gösterişsiz duvarlarına asacaktı. Saat 6'ya doğru Monsieur Liegard'ın çayırı üstünde kurulan ziyafet sofrasında bayramın belli başlı tertipçileri toplanmış bulunuyordu. Yemek tam bir dostluk ve samimiyet havası içinde yendi. Monsieur Lioven kralın, Monsieur Tuvaş valinin, Monsieur Derozerays tarım, Monsieur Humais iki kardeş olan sanayi ve güzel sanatlar, Monsieur Leplichey ıslahat şerefine kadeh kaldırdı. Gece parlak bir donanma şenliği havayı ışığa boğdu. İnsanın bu manzaraya hakiki bir hayal nüma, gerçek bir opera dekoru diyesi geliyordu. An geldi ki küçük kasabamız kendini herhalde bir binbir gece rüyası içinde sandı. Bu aile toplantısını hiçbir üzücü hadisenin ihlal etmediğini de belirtmek isteriz. ve ilave ediyordu. Yalnız kilise mensuplarının bayrama katılma işi dikkati çekti. Herhalde din adamları terakkiyi bambaşka bir tarzda anlıyor olmalılar. O da sizin bileceğiniz iş, de Loyola beyler. Aradan 6 hafta geçti. Rodolf görünmedi. Bir akşam nihayet meydana çıktı. Hemen gidip görünmeyelim, yanlış bir iş yapmış oluruz. Hafta sonunda da ava gitti. Avdan dönüşte vaktin geç olduğunu düşündü, sonra şöyle muhakeme etti. Şayet beni ilk günden sevmişse, tekrar görmek sabırsızlığı içinde bana daha çok tutulmuş olmalı. O halde devam edelim. Emma yalnızdı, akşam oluyordu. Camlar boyunca küçük müslin perdeler alacakaranlığı koyulaştırıyor, üstüne bir güneş ışını düşmüş barometrenin yaldızı, süs bitkisinin aralıklarından aynaya ateşler aksettiriyordu. Rodolf ayakta durdu. Emma onun hatır sormalarına zar zor cevap verdi. Rodolf, benim dedi işim çıktı, hasta oldum. Mühim bir hastalık mı? Rodolf Emma'nın yanına bir tabureye oturarak, doğrusu dedi, mühim değildi. Asıl buraya gelmek istemedim de ondan. Neden? Neden olduğunu tahmin etmiyor musunuz? Yüzüne tekrar baktı, bu o kadar dik bir bakıştı ki Emma kızararak başını eğdi. Rodolf tekrar söze başlamak istedi. Emma, kadın kendisinden biraz uzaklaşarak, efendim dedi. Rodolf melankolik bir sesle, ah dedi, görüyorsunuz ki buraya gelmemekte haklıymışım. Çünkü bu ismi, ruhumu dolduran ve ağzımdan kaçırıverdiğim bu ismi söylememi bana yasak ediyorsunuz. Madame Bovary, herkes size bu isimle hitap ediyor. Fakat aslında bu sizin isminiz değil, bir başkasının ismi. Tekrarladı, bir başkasının. Elleriyle yüzünü kapadı. Evet, durmamacasına sizi düşünüyorum. Hatıranız beni ümitsizliğe düşürüyor. Ah affedersiniz, gidiyorum, Allah'a ısmarladık. Uzaklara, o kadar uzaklara gideceğim ki bir daha benden bahsedildiğini duymayacaksınız bile. Ama ne de olsa bugün bilmem nasıl bir kuvvet beni size doğru itti. İnsan ilahi kaderle mücadele edemiyor. Meleklerin tebessümüne dayanamıyor. Kendini güzele, sihirkar, tapılmaya layık olan şeye kapıp koyuveriyor. Emma hayatında ilk defa böyle sözler duyuyordu. Gururu bu sözlerin sıcaklığı karşısında baştan başa gevşiyordu. Rodolf devamlı. Fakat gelmediysem, sizi görmediysen bile hiç değilse, sizi çevreleyen her şeyi bol bol seyrettim. Geceleri, her gece yatağımdan kalkıyor buraya kadar geliyor, evinize, ay ışığında parlayan çatıya, bahçenin, pencerenize sallanıp duran ağaçlarına, camların gerisinde, karanlıkta pırıldayan küçücük lambaya, onun pırıltısına bakıyordum. Ah, orada sizden o kadar uzak ve size o kadar yakın bir yerde, bir zavallı insanın bulunduğunu nereden bilecektiniz? Emma boğazında bir hıçkırık ona doğru döndü. Ah ne kadar iyisiniz. Hayır, sizi seviyorum. Hepsi bundan ibaret. Siz de bundan şüphe etmiyorsunuz zaten. Bunu söyleyin bana. Bir kelimeyle, bir tek kelimeyle, tek bir kelimeyle. Rodolf kendini azar azar tabureden yere bırakıyordu. Fakat mutfaktan bir tahta kundura gürültüsü duyuldu ve o anda farkına vardı ki salonun kapısı da kapalı değildi. Rodolf yerinden kalkarken, bir arzumu yerine getirmek lütfunda bulunur muydunuz bilmem dedi. Arzusu evi gezmekti, evi öğrenmek istiyordu. Madame Bovary bunda bir mahsur görmeyince her ikisi de ayağa kalktılar. Tam bu sırada Charles içeriye girdi. Rodolf ona, bonjour doktor dedi. Bu beklenmedik ünvanla gururu okşanan hekim yaltaklanmalara daldı. Bir iki de bundan faydalanarak kendisine biraz çeki düzen verdi. Madame bana sıhhati hakkında malumat veriyordu. Charles sözünü kesti, hakikaten çok endişe ediyordu. Karısının nafakanları yeniden başlamıştı. Bunun üzerine Rodolf, atla gezintiye çıkmanın iyi gelip gelmeyeceğini sordu. Elbette, mükemmel, âlâ, fevkalade bir fikir. Hemen tatbik etmelisin. Emma'nın atları olmadığı itirazı karşısında, Monsieur Rodolf hemen emrine bir tane ayıracağını söyledi. Fakat kadın reddedince, o da ısrar etmedi. Sonra, ziyaretine bir sebep göstermek için, hacamat olan arabacısının hala başı döndüğünü anlattı. Bovary, gider görürüm dedi. Hayır, hayır, ben size gönderirim onu. Beraber geliriz, sizin için daha kolay olur. Öyleyse mükemmel, teşekkür ederim. Baş başa kalır kalmaz da, neden dedi Monsieur Boulanger'in o pek kibarca teklifini kabul etmedin? Emma dargın bir tavır takındı, bin bir bahane aradı ve sonunda bunun belki herkese garip geleceğini söyledi. Charles yerinde çark ederek, o bana vız gelir dedi. Her şeyden evvel saat meselesi bu, haksızsın. Peki ama, atı nasıl bineyim? Binici kıyafetim yok ki. Yaptır kendine bir tane. Kadın razı oldu. Kostüm hazır olunca Charles, Monsieur Boulanger'e karısının artık emrine amade olduğunu ve lütufkarlığına güvendiğini mektupla bildirdi. Ertesi gün öğle vakti Rodolf 2 binek atıyla Charles'ın kapısı önüne geldi. Atlardan birinin kulaklarına pembe pomponlar takılmıştı. Sırtında ise geyik derisinden bir kadın ayarı vardı. Rodolf uzun, yumuşak çizmeler giymişti. Böylesini Emma'nın o zamana kadar hiç görmemiş olduğunu düşünmüştü herhalde. Gerçekten uzun kadife frakı, beyaz triko pilot pantolonu ile sahanlık üzerinde göründüğü zaman Emma da kılığına bayıldı. Zaten hazırlanmış, kendisini bekliyordu. Justin, Emma'yı görmek için eczaneden sıvıştı. Eczacı da yerinden kalkıp çıktı. Monsieur Boulanger'e bir sürü tembihte bulunuyordu. Aman dikkat edin, kaza gelir göz görmez. Belki atlarınız azgındır. Emma başının üzerinde bir gürültü duydu. Küçük Berthe'yi oyalamak için Felicite parmaklarıyla camları tıkırdatıyordu. Çocuk uzaktan bir öpücük gönderdi. Annesi de ona kırbacının ucuyla cevap verdi. Homais, iyi gezintiler diye bağırdı. Tedbirli olun aman, tedbirli olun. Onların uzaklaşmasına bakarak elindeki gazeteyi salladı. Emma'nın atı toprak kokusunu alır almaz dört nala kalktı. Rodolf de yanı sıra atını koşturuyordu. Zaman zaman bir iki kelime konuşuyorlardı. Emma, yüzü biraz eğik, eli yukarıda, sağ kolunu açmış, kendini eğerin üzerinde sallantın temposuna bırakmıştı. Bayırın altında Rodolf dizginleri gevşetti. İkisi birden bir sıçrayışta ileri atıldılar. Sonra yukarıda atlar birdenbire durdu, Emma'nın büyük mavi tülü yere düştü. Ekim ayının ilk günleriydi. Kırın üstünde sis vardı. Ufukta tepelerin kenar çizgileri üzerinden buğular uzanıyordu. Bazıları da yırtılıyor, yükseliyor, kayboluyordu. Bazen bulutların aralığından, uzakta güneş ışığı içinde, su kıyısındaki bahçeleri, avluları, duvarları ve kilisenin çan kulesiyle Yonville'in çatıları görünüyordu. Emma kendi evini seçebilmek için gözlerini yarı yarıya yumdu. İçinde yaşadığı bu zavallı köy kendisine hiçbir zaman bu kadar küçük görünmemişti. Bulundukları yükseklikten bütün vadi, buhar olup havaya karışan solgun ve geniş bir göle benziyordu. Yer yer ağaç kümeleri, bu gölden simsiyah kayalar gibi sivriliyor ve kavakların sisi aşan üst kısımları rüzgarla kımıldayan kum yığınlarını andırıyordu. Yanda çamların arasında çimen üstünde ılık havanın içinde esmer bir ışık dolaşıyordu. Tütün kırıntısı gibi kızılımsı bir renk bağlamış olan toprak hayvanların ayak seslerini boğuyor, atlar ilerlerken yere düşmüş çam kozalaklarının nallarının ucuyla itiyordu. Rodolf ile Emma korunun kıyısını takip ettiler. Emma, Rodolf'la göz göze gelmemek için başını çeviriyor, o zaman da peş peşe sıralanışı içinde sıkıntı veren çam gövdelerinden başka bir şey göremez oluyordu. Atlar soluyor, eyerlerin meşini gıcırdıyordu. Tam ormana dalacakları sırada güneş yüzünü gösterdi. Rodolf, Allah bizi koruyor dedi. Acaba? İlerleyelim, ilerleyelim. Dilini şaklattı, atlar koşmaya başladılar. Yolun kenarındaki uzun eğrelti otları Emma'nın üzengisine takılıyordu. Rodolf, atını sürmekle beraber arada eğiliyor, otları çekip üzengiden ayırıyordu. Bazen de dalları aralamak için kadının yanından geçiyor, Emma dizinin bacağına değdiğini hissediyordu. Gökyüzü masmavi kesilmişti, yapraklar kımıldamaz olmuştu. Hep çiçek açmış fundalıklarla kaplı geniş alanlar vardı. Yapraklarının çeşidine göre boz, kızılımtırak yahut yaldız sarısı renginde ağaç kümeleriyle menekşe dolu düzlükler peş peşe geliyordu. Çoğu zaman çalıların altından hafif bir kanat çırpıntısının kaydığı veya meşeler arasında uçuşan kargaların boğuk ve tatlı haykırışı duyuluyordu. Atlardan indiler. Rodolf hayvanları bağladı. Emma önde tekerlek izlerinin arasındaki yosunlara basa basa yürüyordu. Eteğinin kuyruğu yukarıya iliştirilmiş olmasına rağmen fazla uzun elbisesi ayaklarına dolaşıyordu. Rodolf arkasından yürürken bu siyah kumaşla siyah botin arasında kadının çıplaklığından bir şeyler hayal ettiren beyaz çorabının zarafetini seyrediyordu. Emma durdu. Yoruldum dedi. Nereye gidiyoruz? Rodolf cevap vermedi. Kadın kesik kesik soluyordu. Rodolf etrafına göz atıyor, bıyıklarını ısırıyordu. Genç ağaçların balta ile devrildiği daha genişçe bir yere geldiler. Yere yatmış bir kütüğün üstüne oturdular. Rodolf kadına aşkından bahsetmeye başladı. Evvela iltifatlara boğarak kadının ürkmesini önledi. Sakin, ciddi ve melankolik bir tavır takındı. Emma başını eğmiş, ayağının ucuyla yerdeki kıymıkları iterek onu dinliyordu. Fakat şu cümleye, ''Artık kaderlerimiz müşterek değil mi?'' ''Hayır'' diye cevap verdi. ''Siz de biliyorsunuz, imkansız bu.'' Gitmek için yerinden kalktı. Rodolf onu bileğinden yakaladı, kadın durdu. Rodolf'i sevgi dolu ve buğulu gözlerle birkaç dakika süzdükten sonra birdenbire, ''Ah'' dedi, ''bu bahsi kapatalım artık. Atlar nerede? Dönelim.'' Rodolf canı sıkılmış ve öfkelenmiş gibi göründü. Kadın tekrarladı. Nerede atlar? Nerede atlar? O zaman ağzında tuhaf bir gülümseme, göz bebekleri sabit, dişleri kenetlenmiş, kollarını açarak kadına doğru yürüdü. Kadın tir tir titreyerek geri çekildi. Kekeleyerek, ah beni korkutuyorsunuz dedi, üzüyorsunuz beni, gidelim. Rodolf'in yüzündeki ifade değişti. Madem ki öyle, derhal saygılı, okşayıcı, mahcup oluverdi. Kadın koluna girdi, döndüler. Rodolf, ne oldu size diyordu, neden? Anlayamadım, herhalde yanlış anladınız. Siz benim gönlümde yüksek, sağlam ve tertemiz bir mevkide, kaidesi üstünde duran bir Meryem gibisiniz. Fakat yaşamak için size muhtacım. Gözlerinize, sesinize, düşüncenize ihtiyacım var. Bana yar, kardeş, melek olunuz. Kolunu uzatıyor, kadının belini sarıyordu. Emma ise gevşek gevşek kurtulmaya çalışıyordu. Rodolf yürürken kadına böyle destek oluyordu. Yaprakları yiyen iki atın gürültüsünü duydular. Rodolf, biraz daha dedi. Hemen gitmeyelim. Kalın lütfen. Onu ötede üstünü su mercimeklerinin bir yeşillik gibi kapladığı bir küçük göle doğru götürdü. Solmuş nilüferler sazlar arasında hareketsiz duruyordu. Otlar üzerindeki ayak seslerini duyan kurbağalar gizlenmek için sıçramaya başladılar. Kadın, kabahatliyim diyordu. Kabahatliyim. Sizi dinlemekle delilik ettim. Niçin? Emma, Emma. Kadın erkeğin omzuna yaslanarak yavaşça, ah Rodolf dedi. Elbisesinin kumaşı frağının kadifesine takılıyordu. Bir hıçkırıkla gerilen beyaz boynunu arkaya attı ve adeta bitkin, gözyaşları içinde uzun bir titremeyle sarsıla sarsıla elleriyle yüzünü kapayarak kendini bırakıverdi. Akşam karanlığı çöküyordu. Ufka yaslanmış güneşin dalları arasından geçen ışıklar Rodolf'in gözlerini kamaştırıyordu. Emma'nın etrafında, şurada, burada, yapraklar üzerinde veya yerde, sanki sinek kuşları uçarken tüylerini serpmişler gibi ışıklı lekeler titreşiyordu. Her yer sessizdi. Ağaçlardan tatlı bir şey yayılıyor gibiydi. Emma, çarpıntısı yeniden başlayan kalbini ve kanının vücudu içinde bir süt nehri gibi dolaştığını hissediyordu. O anda ormanın ötesinden, öbür tepelerden upuzun ve ne olduğu belirsiz bir haykırma, sonu bir türlü gelmeyen bir ses duyuldu. Oynayan sinirlerinin son titreşimlerine bir müzik gibi karışan bu sesi sükut içinde dinledi. Rodolf, dişleri arasında bir yaprak sigarası sıkıştırmış, kırık dizginlerden birini çakısıyla tamir ediyordu. Aynı yoldan geçerek Yonville'e döndüler. Çamur üstünde atlarının yan yana bıraktığı izleri, otlarda aynı taşları yeniden gördüler. Etraflarında hiçbir değişiklik yoktu. Fakat Emma'nın başına dağların yerinden oynamasından beter bir şeyler gelmişti. Rodolf vakit vakit eğiliyor, kadının elini yakalayarak öpüyordu. At üstünde ne kadar sevimliydi. Narin endamıyla dimdik, dizi atının yelesi üzerine bükülmüş, akşam kızıllığı içinde yüzü açık havadan pembeleşmişti. Yonville'e girerlerken Emma, atını kaldırımlar üzerinde şaha kaldırıp çark ettirdi. Pencerelerden kendisine bakıyorlardı. Akşam yemeğinde kocası halini iyi buldu. Fakat gezinti hakkında bilgi isteyince Emma işitmemezlikten geldi. Yanan iki şamdanın arasında dirseği tabağının yanına dayalı duruyordu. Emma, ne var? Şey, bugün öğleden sonra Monsieur Alexandre'a uğradım. Henüz güzelliği yerinde bir kısrağı var. Yalnız dizinin derisi biraz sıyrılmış. Eminim ki 100 ekü kadar bir paraya satar. Ve ilave etti. Hoşuna gideceğini düşünerek hayvanı peyledim. Yani satın aldım. Acaba iyi mi yaptım? Söyle bana. Emma iyi yaptığını bir baş işaretiyle bildirdi. Bir çeyrek saat sonra da sordu. Bu gece çıkıyor musun? Evet, niçin sordun? Hiç, dostum, hiç. Şardan kurtulur kurtulmaz gidip odasına kapandı. Evvela sersemler gibi oldu. Ağaçlar, yollar, hendekler Rodolf gözlerinin önüne geliyor, yapraklar ürperir, sazlar ıslık çalarken kollarının vücuduna sarılışını hala hisseder gibi oluyordu. Fakat gözü aynaya ilişince yüzü kendisine bir tuhaf geldi.